Kitabın adı Sadece Biri. Yazarı Emel Uz. 17. ayrım. Bir insanın kendini mutlu olmadığı bir hayata mahkum etmesi ne büyük bir çelişki, ne büyük bir yanlış. Günler otomatiğe bağlanmış gibi. Her şey alışkın olduğunuz şekliyle yapılan davranışlardan ibaret. Oysa biraz gayret, biraz hoşlukla nasıl da güzel ve özel olur, nasıl da canlanır. Sanırım bu olasılık için artık çok geç. Tüm enerjim kayboldu. Yaşadıklarımdan kalan bu kalın duvarı aşabilmem, buz kesen kalbimi tekrar ısıtabilmem mümkün değil. Bu düşünceler beynime uyuyor. Tepkisizce yaşamımı sürdürüyorum. İnsanı insan yapan hissettiği duygulardır. Sevgi, öfke, coşku, hırsız arzu, heyecan ve daha birçoğu. İnsan olabilmek bütün bunların karışımı değil mi? Olumsuz duygulara gem vurup, güzel ve doğru olanları ön plana çıkarmak değil mi? Karşılık bulduğunda artmayan, olmadığında da azalmayan sevgi gerçek sevgidir. Olmayan bir şey yakalanamaz. Düşünüyorum da, aslında insan en büyük kötülüğü kendine yapıyor. Olmayacak şeyleri hayal ederek ve peşinden koşarak yapıyor bunu. Belki o da böyle hissediyordur. Bilmiyorum, konuşamıyoruz. Böyle bir iletişimimiz yok. Hiçbir zaman da olmadı. Eşi bile olsa kimse ona bir öneride bulunma ya da eleştirme hakkına sahip değil. Bu düşünce tarzıyla bugünlere gelmek zaten kaçınılmaz bir durum. Aynı evde yaşayan iki yabancıyız. Bu tablo öyle garip ki. Dışarıda eğlence gemisi görüntüsü, içeride ise çok sessiz bir gemi. Kafamda oluşan onlarca soru, okuldaki çocuklar gibi el ele tutuşup bana oyun oynuyor. Tüm dikkatimi dağıtıyor. Birini yakalayıp yanıtını bulmaya çalışırken diğeri elimden kaçıp oyununu sürdürüyor. Çoğu kez bu oyunlara çaresizce katılıyorum. İşte hayat. Biri emekliliğin keyfini sürüyor, diğeri nefessiz çalışıyor. Sana kim çalış diyor demekten de çekinmiyor. Yüküm ağır geliyor artık. Oldukça geç kalmış olsam da kendimi çok fazla kullanılmış hissediyorum. Dengemin bozulduğunu, her geçen gün patlamaya hazır bir bomba haline döndüğümü hissediyorum. Çalışmak değil bana ağır gelen. Hayat bir paylaşım. Oluşan koşullara göre hangi tarafın çalışmaya devam edeceğinin hiç önemi yok. Bu kesinlikle bir sorun değil. Sevgi adıyla benimsediğim o garip duygudan da çoktan vazgeçtim. Beynime kabul ettiremediğim şey, olmayan iletişime, takdir edilmeden hatta içe sayılarak bana dayatılan yaşama tarzına ve onca umarsızlığa halen katlanıyor olmam. Neler olacağını az çok kestirmeye başlıyorum. Artık kaçmayacağım. Ertelenmiş hayatımı biraz yaşamak istiyorum. Evliliklerde hatasız taraf olamayacağı kanısındayım. Ancak hataların şekli, katlanılabilir oluş tarzı değişiyor. Yoğun biçimde tekrar edilenler ve affedilmez olanlarsa dengeyi tamamen bozuyor. Onların çabası bile gösterilmeyince temel iyice çürüyor. Halen çok yorulduğumu, bu ilgisizlikten bıktığımı anlatmaya çabalıyorum. Ne komik değil mi? Aldıran yok ki. Günlerden çarşamba. Dersimi de işlerimi de bitirdim. Günün benim için son saatleri artık. Çayımı doldurdum, oturma odasına geçtim. En sevdiğim saatler başlamıştı. Güzel bir film izlemeye koyuldum. Bu süreç, günün yorgunluğunu atmak için sahip olduğum kısacık bir zaman aralığı. Murat evde yok. Eskisi kadar sık olmasa da dışarıda olduğu akşamlardan biri. İçkili olduğu zamanlarda konuşmayı, eski konulara açık yorumlar yapmayı, telefonla konuşmayı, fikri onaylanmayınca da tartışma yaratmayı çok sever. Ve bunu da çok iyi becerir. Ben de artık sessiz kalmıyor. Düşündüğüm açıkça söylüyorum. Sonuçtan da korkmuyorum. Murat o akşam eve oldukça içkili geldi. Kendine bir şeyler hazırlamak için mutfağa girdi. Telefonunu yanına alarak mutfağın kapısını kapattı. Ailesiyle konuştuğu gelen seslerden anlaşılıyor. Çok uzun süren bu konuşma benim mutfağa girmemle kesildi. O emekli bir insan. Burada kalmasını gerektiren bir durum yok. Sorun her neyse gidip konuşmasını, orada çözmesini hem de ailesini görmesini iyi olacağını söyledim. Daha ucuza mal olacağını söylemeyi de unutmadım. Zamanında ve yeterince veremediğim tepkilerin sonucu bunlar. Sessiz patlamalarım oldukça sesli hale geldi şimdi. Saatlerce süren bu anlamsız konuşmalar yerine gidip görmesinin, yüz yüze konuşmasının daha anlamlı olacağını söylemekte hiçbir sakınca görmedim. Samimiyetle itiraf etmese de, Murat'ın tahammül edemediği ve fikirlerini hiçbir zaman onaylamadığı tek kişi benim. Çünkü hiçbir zaman saygı duymadı. Ben o saygıyı oluşturamadım sanırım. Evde ya da dışarıda aynı adam olduğunu inanmak gerçekten de çok zor. Ne yazık ki o akşam yaptığı telefon konuşması benim tarafımdan eleştirilmişti. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirim ben? Öfkenin ibresi aniden katlandı ve bana doğru yöneldi. Oturma odasına getirdiğim yemek tepsisi savruldu. Sehpalar uçuştu. Nasıl olup da onun konuşmasını eleştirebildiğimi, beni ilgilendirmeyen konularda neden yorum yaptığımı sorguluyor, kafamı kaldırmayıp haddimi bilmemi, ona karışmaya yetkim olmadığını haykırıyordu. Gelen yüklü faturaları nasıl ödendiyse, düşünce kapsamına kesinlikle girmezdi. Seçtiğimiz yaşam tarzını kendimize göre bir cennet ya da cehennem yapabiliyoruz. Kendi cezamızı verip mahkumiyet oluşturuyoruz. Sonuç olarak da durumu kabullenip bu dünyada kalış süremizi tamamlıyor ya da her şeyi göze alıp isyan ediyoruz. Ani bir volkan patlamasıyla lavların akış yönü de değişebiliyor. Yaşamım yamalı bohça gibi. Her tarafı deliklerle dolu olan bohça yama tutmuyor. Tepki bile veremiyorum. Artık benim için hiç ama hiç önemi yok. Esen bu kasırgadan sonra hiçbir şey olmamış gibi yerimden kalktım, odama gittim, kapımı kapattım ve yattım. Üzülmedim bile. İşte bence bu en korkunç olanı, tükeniş. 2 ay boyunca birbirimizi görmeden evin içinde köşe kapmaca oynadık. Bu oyuna hiç de yabancı değilim. Gerçekten de çok komik. İşte bu da değişik bir evlilik oyunu. Oysa bu kez farklı. Benim rolüm farklı olacak. 30 yıl boyunca aynı rolü oynamaktan bıktım. Değişim zamanı geldi. Murat'a kesinlikle hak veriyorum. En azından şimdi böyle düşünüyorum. Tavrını ve tarzını ortaya koyamayan insanların böyle davranışlara maruz kalması çok doğal. Konuşma mecburiyeti oluşunca aramızın yavaş yavaş düzelme eğilimi göstermesi, uzun sürse de zaman içinde tekrar doğal haline dönmesine alışkın. Bu kez hayır. Bu sefer olmaz. Ben bir kadınım ve hak ettiğim değeri görmeliyim. Artık bir şey yapmıyorum. Kıymetini bil. Beni zorlama diyecek kadar ileri gidememeli. En önemlisi de benim bu sözlerden ve ondan asla etkilenmediğimi, kesinlikle önemsemediğimi anlamalı. Hoşgörü pompalayan sistem bozuldu. Tamiri de mümkün değil. Artık hayır diyebiliyorum. Bu sözcüğün değerini anladım. Neden hala uçalım? Ben böyleyim, istersen böyle diye başlayan ve sonu gelmeyen cümleler denizi. Boğuluyorum artık, yüzemiyorum. Çok şey yuttum ama hazmedememişim. Şimdi isyan ediyor, kalanlara bile dayanamıyorum. Duygusal bir çöküntü içindeyim. Beni terk eden bir şeyler var. İçimdeki boşluğun acısı da en kötüsü. Aldatan insanlar, aldatılanların yerinde olmayı bir an içinde olsa düşünebiliyorlar mı acaba? Nasıl oluyor da hiçbir şey olmamış gibi davranıp iki ayrı hayata geçiş yapabiliyorlar? Okuldan geldiğim bir gün telefonun yanında küçük bir not gördüm. Yazlığın vekaletini vermemi, kendisinde yeni aldığımız arabanın vekaletini vererek çekip gideceği yazıyordu. Hala değişen bir şey yok. Asla benim de farklı bir davranış içine girebileceğime ihtimal vermiyor olsa gerek. Notu aldım, odama geçtim, koltuğuma oturdum. Oldukça sakindim. Düşünmeye çalışıyordum. Bir dizi soru peş peşe sıralandı kafamda. Hayatını tekrar kuracak cesaretin var mı? Bu tavırlara katlanmak harcadığın ömre değer mi? Sormadığın bu soruların kendini tanımana engel olduğunu, gerçekçi kararlar alamayıp hayatını yok ettiğini biliyor musun? Ve bu soruları artık yanıtlayacak mısın? Tüm sorulara yanıtım kocaman bir evet oldu. Yerimden kalktım, büyük bir kararlılıkla oturma odasının kapısını açtım. Televizyon seyreden Murat içkisini yudumluyordu. Kapının önünde durdum. Sakin bir tavırla bu notun ne anlama geldiğini sordum. Aynı şeyler sözlü olarak yine tekrarlandı. Kendinde bir problem görmeyen bu insan gayet rahat bir şekilde evliliğimizin yürümediğini söylüyor, bir süre ayrı kalmayı öneriyordu. Güldüm. Bu devir teslim işlemleri olmadan da çekip gidebileceğini, ayrı yaşayabileceğini söyledim. Geçen onca yıl boyunca çok duyduğum, beni korkunç yaralayan ve defalarca kullanmamasını rica ettiğim bir cümle var. Pervasızca yine o sözcükler döküldü ağzından. Benim dediklerimi yapacaksın, ben böyleyim, istemiyorsan git, boşa. Çok ama çok haklı. İstemiyorsam boşamalıyım. Artık kendimi bu kadar ucuz ve aciz hissettiren bu sözleri duymayacağım. Çok mutluyum, ne gariptir ki yine güldüm. Öylece yüzüne baktım. İstemiyorum dedim. Artık seni istemiyorum. Ertesi gün avukatın adresini vereceğimi söyleyerek kapıyı çektim. Gökyüzünü kapkara bulutların kapladığı bir günde ufacık bir ışık görmek istercesine gökyüzüne bakıp kaldığımı hatırlıyorum. Karanlıktı, çok karanlık. Sanki sonsuz bir boşluk içindeydim. İçinde ben olan benim karanlığım. Dayanılmaz biçimde içim sızlıyordu. Tanrım, ne kadar kötü bir duygu. Yürekli olmalıyım. Bu sızı verdiğim karardan ötürü değil, yitirdiğim yıllar için. Gerçek bir acı bu. Bir hiç uğruna harcanan yıllar. Olsun, katlanmalıyım. Bu kaybı bundan sonrası için yenilenme, toparlanma, kendimi aşabilme fırsatı olarak değerlendirmeye çalışmalıyım. Körü körüne bağlanmanın sonucu bunlar. Kendimi acımasızca eleştiriyorum. Anladım ki bu sevgi değil. Zayıflığın çok açık bir göstergesi. İnsan kendisine bunları yapan birini sevemez. Korkumun arkasına sığınmış, adını da sevgi koymuşum. Hiç yalnız kalma şansım olmamış. Nasıl sonuçlar doğurabileceğini bilmediğim için yalnızlıktan korkmuş, kendime güven kazanamamışım. Hiç kimse karşı taraf istemediği takdirde onu mutlu edemez. Mutluluk her insanın kendi seçimi. Yıllar önce rahatlıkla uygulayabileceğim birçok kararın eşiğinden döndüm. Hep destek aradım. Bulamayınca da sustum. Başaramayacağımı, benim gibi çok insan olduğunu, idare etmem gerektiğini söyleyenler oldu. Etkilendim. Cesaretim kırıldı. Nihayet silkinip ayağa kalkıyorum. Tüm bunları düşünürken gözlerim ne zaman doldu, o kendiliğinden akan yaşlar nasıl oluştu anlayamadım. Koyu karanlık geceye bakıyordum. İçimi temizlemek istercesine olağanca hızlarıyla indiler yanaklarımdan. Yaptıklarıyla gurur duyan, çapkınlığıyla övünen, daha da ileri giderek eşinin de bu durumla gurur duymasını isteyen bir düşünce neyi sorgulayabilir ki? İçimdeki sımsıkı sarılmış paketlerle dolu olan o depo parçalanıyor galiba. Hepsi tek tek açılıyor. Ne kadar da uğraşsam kapatamıyorum. İçimde biriken ne çok şey var. Bu açılanlar yalnızca en uçlarda yer alanlar. Tanrım, daha çok var. Onlar çürüyüp sandığa yapışmış. Hepsini boşaltmaya ne cesaretim ne de sabrım var. Ömrüm boyunca yaşadığım en yoğun mevsim sonbahar. Duygularım, özlemlerim sararan yapraklar gibi birer birer döküldü. Fiziksel değil ama duygusal anlamda zaten öldüm. Kuruduğu halde dalından düşmemekte ısrarcı olan birkaç tane daha var. Onlar da beli bükülmüş ama gözlerindeki pırıltıyı kaybetmemiş. El ele tutuşmaktan vazgeçmemiş, o tonton yaşlılar hatırlatıyor bana. Huzursuz bir gecenin ardından ulaştığım gün, biliyorum ki içimde çok şey barındırıyor. Sabah ilk işim arkadaşıma telefon edip bir avukat adresi almaktı. Öğle üzeri Murat'a telefon ettim. Sıcacık bir ses tonuyla karşılaştım. Şaşırsam da belli etmedim. Avukatın yerini ve gelmesi gereken saati bildirdim, ses değişti. Belki de beklemiyordu. Ya da bana öyle geldi. Her zamanki gibi olacak diye düşünmüş olabilir. Kısa bir sessizlikten sonra yanıt geldi. Tamam. Okuldan biraz erken çıktım. Yaptıklarımı sanki bir başkasının gözüyle izliyor gibiydim. Bende bir gariplik olduğunu sezen arkadaşlarım oldukça meraklıydılar. Kesinlikle belli etmedim. Avukatın bürosunda buluştuk. Gerçekten de canım çok yanıyordu. Yılların birikimi arka arkaya patlıyor. Sevgili karısı nasıl olup da ayrılmayı istedi, üstelik avukat adresi bile verdi. Merak ediyorum, acaba hiç düşündü mü? Kendime göre tüm iyi niyetim ve özlerimle kurup yürütmeye çalıştığım yuvada başarı sağlayamadım. Vazgeçmeden çok direndim ama olmadı işte. İstemesem de ağlıyorum. Kaybettiğim en güzel yıllar canımı çok yakıyor. Sonuçta bu noktaya geleceksem neden çektim tüm bunları? Neden sabrettim? Neden daha önce davranıp kendine bir başka yaşam şansı vermedim? Avukat anlaşmalı boşanmanın şartlarını anlatıyor. Bir yandan da evraklar hazırlıyor. Hayatın zorluklarının farkına varmadan, oyun oynayan insanların kendine özel yaşamlarını bilmek için hiç de zor değil. Bu insanlar oynadıkları oyunda kendilerine karşı sorumluluklarını bile bilmezken, başka hayatların sorumluluğunu nasıl alabilir ki? Kurulan düşler, ne yazık ki bazı kişilerin imkansızları. Belgeleri imzalayarak ayrıldım bürodan. Murat vekalet verecek ve yasal süreç başlayacak. Sessiz yaşamımız sürüyor. Mahkemeye kadar da evde kalmaya devam edecek. Bana göre toplumda iki grup insan var. Yönetenler ve yönetilenler. Ben yönetilenler tarafındayım. Artık diğer tarafa geçme zamanı geldi. Bir hafta kadar sonra mahkemeden resmi yazı geldi. Yaptığımız seçimlerin doğru bir nedeni varsa tarzı da olmalı. Tavır oluşmamışsa, uygulama yoksa, yapılan seçimin hiçbir önemi yok. Beklemek yerine sorunu kabul edip çözüm oluşturmayı önerdim. Daha çok üzülmem gerekiyor. Kendime karşı sorumluluklarım var. Biraz da bunlarla ilgilenmeliyim. Ben sadece biriyim. Bocalayarak, yuvarlanarak kendi hayatını oluşturmaya çabalayan kadınlardan sadece biri. Kardeşlerimin, arkadaşlarımın hiç kimsenin durumdan haberi yok. Yine çeşitli baskılarla etkilenmek istemiyorum. Çocuklarım kararı bana bıraktılar. Babalarıyla da konuşuyorlar ve bu olayda benden kaynaklanan bir neden bulamıyorlar. Neden ayrılıyorsunuz sorusuna halen ilginç bir yanıt veriyor babaları. Aklı başına gelecek. Gerçekten de tuhaf. Bu söz benim için söyleniyor. Bense bundan sonraki kendi yaşamı için söylenmiş olmalı diye düşünüyorum. Böyle bir anlayış farkı var aramızda. Aslında söylediği bir yönüyle çok doğru. Aklım başıma gerçekten geldi. Ondan ayrılarak ispatladım bunu. İç dünyama söz geçirmekte zorlandığım için dış dünyamı çok düzenli tutmaya çalışıyorum. Mutluluk maskemi de hiç unutmadan kararlılık ve ustalıkla takıyorum. 17. ayrımın sonu. Sayfa 141. Devamı 18. ayrımda.